Ayrım 39. Komutanlıkta bulunan kaymakam hüzünlü bir gönülsüzlükle sormuştu yüzbaşıya. Taktiğinizi sürdürmek istiyor musunuz? Dağa böyle çıkabilmeniz hiçbir biçimde mümkün görünmüyor bana. Rengi öfkeden kahverengiye dönen yüzbaşı kaymakama bağırdı. Eğer isterseniz komutayı size devredip çekilebilirim. Bütün bunlar benden çok sizin meseleniz. Kaymakam bu kendini beğenmiş subayla ilişkilerinde son derece dikkatli olması gerektiğini fark etmişti. O nedenle aniden ortaya çıkan anlaşmazlığı hemen giderme kararı aldı. Mahmur yüz ifadesiyle silkti omuzlarını. Doğru, ben sorumluyum. Ama şunu bilin yüzbaşı, siz de bana sorumlusunuz. Eğer girişim başarılı olmazsa sonuçlarına ikimiz birlikte katlanacağız. Benim gibi siz de. Bu katıksız gerçek yüzbaşının kafasına öyle dank etmişti ki dili tutuldu. En üst makamları, vali, hatta bizzat Harbiye Nazırı'nı Musa Dağ'la uğraştırdıkları için yeni bir başarısızlık yüzbaşının mahkemeye çıkarılmasına yol açabilirdi ki bu kez mahkeme çocuksu yanaklı eski yüzbaşıya davrandığından daha acımasız davranırdı. O nedenle kayıtsız şartsız kaymakama bağlıydı. Onunla birlikte davranmalıydı. Bunu düşünerek barışçıl bir işaret yapmış işe koyulmuştu. Kuzeydeki birliklere hemen Ermeni geçidine ilerleme emri verildi. Dağın oluşturduğu kayalıkların üst tarafına düşen güney mevzisi, yüzbaşı birliklerinin yeni bir taş çığına yakalanmasını istemediği için rahattı. Etrafına toplanmış subaylara dağa çıkış esnasında geri dönen ve kaçan herkesin acımasızca kurşunlanacağını askerlere bildirme emrini verdi. Bu cellatlık işi için dağın eteğindeki girinti çıkıntılara uzun sıralar halinde zaptiye ve çeteler yerleştirilmişti. Aldıkları kesin emre göre kaçan piyadelere anında ateş edeceklerdi. Zaptiyelerle çeteler bu göreve karşı çıkmamışlardı. Aynı zamanda yüzbaşı kayısı ve üzüm bahçelerinin bulunduğu alanda bir kısmı karılarıyla birlikte gelmiş silahlı köylülerin saf almasını emretmişti. Yüzbaşının verdiği emrin korkusu etkisini gösteriyordu. Korkunun kovaladığı avcı zincirleri dağın dik yamaçlarını tırmanıyorlar, bu arada bir an bile soluklanmayı göze alamıyorlardı. Komitacı ateşi arasından gözlerini kapatıp geçiyor, ileri atılıyorlardı. Savunucuların korkunç ateşi altında tepeye ulaşan üç takım, Ermeni kıtalarının dört noktasına karşı piyade kazmalarıyla açtıkları çukurlarda, kaya döküntülerinde, ağaç arkalarında ve zemin dalgalarında güç bela siper aldıklarında öğle saatlerini çoktan geçmişti zaman. Korkunun yol açtığı bu gerçek kahramanlık sayesinde yüzbaşının birlikleri ilk önemli başarılarını elde etmişlerdi. Bizzat yüzbaşı gerçek bir savaş hummasıyla kılıcını çekmiş, yukarı doğru yeni bir saldırı dalgasını yönetiyordu. Bu dalga da Ermeni siperleri altında yerleşmeyi, böylece saldırı cephesini uzatmayı başarmıştı. Bu başarının heyecanı askerlerin ruhunu öylesine coşturmuştu ki, bütün saldırı noktalarından aynı anda kudurmuş gibi ateşe başladılar. Yüzbaşı için şimdilik atışların isabet kaydedip kaydetmemesi önemli değildi. Ermeni oğullarının kulakları ve ruhları iki saat boyunca öyle yıpratılacaktı ki, küstahlıklarının son kırıntısı da yok olacaktı. Aynı zamanda böylece devletin bu ateşi aynı yoğunlukta üç gün boyunca sürdürecek cephaneye sahip olduğunu da hissedeceklerdi. Geçilemez mermi tülü başlarının üzerinde dalgalanırken savunmacılar felç olmuş gibi siperlerine sinmişlerdi. Ama en kötüsü kent çukuruna en yakın savaş alanlarından yüzlerce merminin kulübelerin olduğu yere düşerek keskin dumdum kurşunlarıyla korkunç yaralar açmasıydı. O nedenle Ter Haykazun kent çukurunun hemen tahliye edilmesi ve savunmasız halkın dağın deniz ve kayalık tarafında çekilmesini emretmişti. Ermeni siperlerine yönelmiş uzun süreli dehşetli ateş sırasında yüzbaşı ihtiyat bölüklerini, zaptiyeleri ve son olarak da silahlı köylüleri subayların önderliğinde arka arkaya yaklaştırmıştı siperlere. Böylece saldırıda üstünlüğü, sonuçlarını durmadan yinelenen insan dalgalarıyla gösterebilecekti. İkinci, üçüncü ve dördüncü çarpışma atları oldukça sık aralarla cephe arkasında hazır tutuluyordu. Komitacıların sinsi saldırılarıyla sarsılmış ve öfkeyle kırbaçlanmış birlikler nara atarak tepeye ulaştıklarında yüzbaşı birinci safa saldırı emrini vermişti. Saldırıyı karşı savunma deneyimine eskiden bu yana sahip Ermeniler çoğu kez daha yukarıda kalan mevzilerden kararsız saldırı zincirlerini sükunet içinde kurşuna tutuyorlardı. Dalgalar peş peşe ne kadar hızla çarpışmaya katılsalar da dağ zemininin elverişsizliğini yarattığı dezavantaj nedeniyle Ermeni siperlerinin çok uzağında kırılıyordu. Ezici güçlerine ve ateş üstünlüğüne rağmen Müslümanlar öğleden sonra geç saatlere kadar hiçbir saldırı noktasında bir adım bile ilerleyememişlerdi. Buna karşılık Ermeni oğulları savunma bölümlerinin akıllıca inşa edilmesi sayesinde nispeten kolay ve ucuz bir oyun oynuyorlardı. Ermeni siperleri orada burada keskin köşeler oluşturduğundan saldıran birliklere cepheden ve kanatlardan ateş açılması mümkündü. Komitacılar ise ihtiyatları şu ya da bu noktada ani, çok hızlı ama ölümcül kurşun yağmuruyla sarsıyordu. Son derece cesur fakat sonuçsuz saldırılar yüzbaşıya zavallı binbaşının verdiği kayıp kadar, ki o nedenle alçaltıcı biçimde kovulmuştu yerinden, kayıba mal olmuştu. Fakat daha sert hamurdan yoğrulmuş yüzbaşı vazgeçmiyordu. Saldırı saflarının başına geçerek saldırıyordu durmadan. Gerçek bir önder cesaretinin mucizesiyle 100 kez kurtulmuştu ölümden. Çoğunlukla palamut meşesi geçidi bölgesinde bulunuyordu. Çünkü yavaş yavaş savunmanın en zayıf noktasının burası olduğu ortaya çıkmıştı. Gabriel Bagration seyyar muhafız kıtası sayesinde henüz bütün dizginleri elinde tutuyordu. 3 saat daha diye düşündü, sonra gece olacak. Muhafız kıtası bu ana kadar tehlikeli durumlara müdahale etmiş, güçsüz siperleri sağlamlaştırmış, kısımlar arasındaki tehlikeli boşlukları doldurmuş, yorulmuş mangaların yerini almıştı. Şimdi ise bitkin bir halde ölü gibi sararmış, soluk soluğa toprağın üzerine uzanmış olan Bagration güç bela kendine gelmeye çalışıyordu. Yanında Avakyan vardı, gençlik birliğinden yaklaşık 12 çocuk emirlerini bekliyordu. Emirberlerin arasından Stepan değil, Hayık bulunuyordu. Durmaksızın raporlar gelmekteydi. Özellikle de bugün şimdiye kadar fazla zorlanmamış kuzey geçidinden geliyordu raporlar. Ne var ki şu sıralarda askerlerin amaçlarını değiştirdikleri, kuzeyde bir ana saldırı hazırladıkları görülüyordu. Nurhan Çavuş'un raporları giderek soğukkanlılığını yitirmişti. Geçidin karşı tepelerindeki siperlerin ardında sadece binbaşının değil, karargahın tüm subaylarının toplandığını bildiriyordu. Dürbünle son derece net olarak saptamışlardı bunu. Bagration muhafız kıtasını, yani ellerindeki son gücü son derece hesaplı kullanma kararı almış, şu ya da bu as komutanın güvensizliği tarafından suistimal edilmemesinde ısrarlıydı. Kuzey kısmı en sağlam noktaydı ve henüz savaş başlamadan bu siper sistemine takviye göndermek için bir neden yoktu. Gabriel Bagration herhangi bir felaketi önlemek amacıyla Palamut Meşesi geçidinin en fazla tehlikeye maruz kısmının yakınlarında bulunmayı önemsiyordu. Gözlerini kapayarak yatmış, kuzey geçidinden gelen sayısız raporu dikkate almıyor gibiydi. 2,5 saat daha diyordu içinden. Çarpışmaya ara verilmiş, silahlar susmuştu. Bagration tamamen bitkinliğine bırakmıştı kendisini. Ama belki de onun bu düşünsel ve bedensel güçsüz durumu binbaşının tuzağına düşmesine neden olacaktı. Çarpışmanın yankısı Riviera'ya bütün şiddetiyle ulaşmıştı. Kurşun takırtısı tuhaf bir akustik abartı sayesinde kırbaç çakırtısı gibi öylesine yakında duyuluyordu ki, Juliet ve Gonzague çarpışma, bulundukları yerden oldukça uzakta olmasına rağmen, sanki ateş dağının tam ortasında oturuyorlarmış hissine kapılmışlardı mutlaka. Juliet Gonzague'nin elini sıkıca tutmuştu. Adam baştan ayağa kulak kesilmiş bir gerginlikten ibaretti. Dingin gerginliği içinde oturuyordu. Her yandan giderek yaklaşıyor sanırım, en azından böyle duyuluyor. Juliet hiçbir şey söylemedi. Bu gümbürdeyen, ıslık çalan sesler öylesine düşsel yabancılık içindeydi ki kadın hiçbirini anlamıyor, dolayısıyla da ürkmüyor gibiydi. Gonzague aşağıda kayalıklarda yükseklere sıçrayan dalga kırılmasını daha iyi görebilmek için biraz öne eğilmişti. Bugün deniz son derece hareketliydi ve uzak öfkeli sesini kurşun seslerine katıyordu. Maris kıyı boyunca güneye işaret etti. ''Kararımızı daha önce vermek zorundaydık Juliet. Şimdi İspirto fabrikasındaki evde bekliyor olabilirdin.'' Kadın irkildi, dudakları aralanmıştı fakat yitirdiği bir şeyi arıyormuş gibi uzun süre aramıştı sesini. ''Vapur 26'sında hareket ediyor. Bugün 23'ü. Daha 3 gün zamanım var.'' ''Peki tamam.'' Şefkatli hoşgörüyle sakinleştirdi kadını. ''Daha 3 gün zamanım var. Tek bir gününü bile almayacağım elinden. Eğer bunlar yapmazlarsa tabii.'' ''Ah Gonzague, kendimi çok tuhaf hissediyorum, anlaşılmaz.'' Cümlenin ortasında susmuştu. Kendisine de tamamen yabancı gelen durumunu anlatmak olanaksız gibiydi. En kas katı kesilmiş yanıyla koruyucu kabuğundan çıkarılmış yumuşak, çok hassas bir şey gibi. organlarının artık kendilerine ait soğuk bir yaşamı vardı ve bu yaşam bilincin tamamıyla son derece yetersiz bir bağlantı içindeydi. Sanki kol ve bacaklarını canını yakan bir üzüntüyle çıkarıp kutuya kilitleyebilirdi. Eskiden akılcı ve aydınlık dünyasında faaliyetsiz kalmazdı Juliet. Bana bir şeyler oluyor deyip büyük ihtimalle termometreye el atardı. Şimdi içinde bulunduğu bu korkunç durumun nasıl böylesine mutlu ve rahat olabildiğini düşünüp duruyordu. Bu arada iki kez tekrarlamıştı. Anlaşılmaz. Gonzague gülümseyen ciddiyetiyle kadını kendisine çekti. Zavallı Juliet, ben seni tamamen anlıyorum. Önce 15 yılın, şimdi de 24 günün içinde kendini yitirdin. Artık ne sahte Juliet'i ne de sahici Juliet'i bulabiliyorsun içinde. Bak, ben hiçbir yere ait değilim. Ermeni değilim, Fransız, Yunanlı, Amerikalı değilim. Gerçekten de hiç kimse değilim. O nedenle de özgürüm. Benimle işin çok kolay olacak ama kesip atmaktan kurtulamayacaksın. Kadın hiçbir şey anlamamış gibi bakıyordu. Şu an karşı tepelerde ateş yoğunluğun zirvesine ulaşmıştı. Daha fazla sessiz oturmak mümkün değildi. Gonzague, Juliet'in ayağa kalkmasına yardım etti. Uyuşturulmuş gibi sendeliyordu kadın. Gonzague huzursuzlaşmaya başlamıştı. Ne yapılabileceğini düşünmeliyiz Juliet. Oradan gelen ses pek güven verici değil. Ne yapmayı planlıyorsun? Kulaklarını tıkarmış gibi tamamlanmamış bir el hareketi yaptı Juliet. Yorgunum ve uzanmak istiyorum. Bu mümkün değil Juliet, dinle bak. Her an bir felaket olabilir. Ben burayı terk etmekten ve olacakları aşağıda beklemekten yanayım. İnatla başını salladı Juliet. Hayır, çadırıma gitmek istiyorum. Gonzague kadının beline elini dolayıp yavaşça kendisine çekmeyi denedi. Kızma Juliet, ama şimdi her şeyi bütün açıklığıyla düşünmek zorunlu. Yarım saat içinde Osmanlı askerleri kent çukurunda olabilirler. Ya Gabriel Bagratyan, hala hayatta olduğunu biliyor musun? Etrafındaki patırtı ve uğultu Gonzague'nin endişesini güçlendiriyor gibiydi. Fakat dalgınlığından aniden silkinen Juliet eski enerji ve irade gücüne kavuşmuştu. Stepan'ı görmek istiyorum, Stepan'ın yanımda olmasını istiyorum diye bağırdı neredeyse öfkeli bir taşkınlıkla. Çocuğunun adı onu dört bir yandan kuşatan gerçek dışılığın korkunç sis perdesini parçalamıştı. Annelik birden kendisini bütün dünyaya karşı kapayan, vazgeçilmez duvarlara sahip sağlam bir ev oluvermişti. Gonzague'yu iki kolundan kavrayarak sabırsızca kendinden uzaklaştırdı. Stepan'ı hemen buraya getirin. Duyuyor musunuz? Sizden rica ediyorum. Zaman yitirmeyin, onu bulun. Bekliyorum, bekliyorum. Maris bir an düşündü, sonra her türlü itirazı şövalye tavrıyla bastırarak başını eğdi. Tamam Juliet, bunu istiyorsun. Çocuğu mümkün olduğunca çabuk bulup seni bekletmemek için her şeyi yapacağım. Gerçekten de yarım saat sonra kendisini gönülsüzce izleyen, terden sırılsıklam yabanilere dönmüş Stepan'la geri geldi. Çocuğa atılan Juliet onu sıkıca bedenine bastırırken kuru bir ağlama nöbetine tutulmuştu. Çocuk öyle yorgundu ki hep birlikte yere oturduklarında hemen uykuya daldı. Edebiyat meraklısı Gabriel Bagratyan ölümcül bir zorlamanın yüzeye çıkarttığı gerçek askeri liderlik yeteneğine sahip olduğunu hiç kuşkusuz kanıtlamıştı. Şimdi düştüğü hataya son derece iyi hazırlandıkları belli, savaş bölgelerine duydukları eğilimin kendilerini yönlendirmesine izin verdikleri için ünlü generaller de birçok kez düşmüştü. Gabriel'in büyük savunma planının ana mekanizması olan kuzey kısmına duyduğu eğilim, Nurhan Çavuş'un artık yardım çağrısına dönüşen sayısız haberlerine daha fazla direnememesine yol açmıştı. Osmanlı saldırılarını ne Palamut meşesi geçidinden ne dağ eteğinin iki saldırı noktasından tekrarlamadıkları, güçlerini tahmin edilemez bir yoğunlukta kuzeyde toplamayı hedeflediklerinden dolayı etrafta tüm silah sesleri sustuğu için düşmanın bütün üstünlüğüyle geçit mevkiinden saldırıya geçeceği olasılıktan da öte bir şey gibiydi. O nedenle Bagratyan seyyar muhafız kıtasının dağ eteği cephesine dağılmış mangalarını toplamış ve Osmanlı saldırısının beklendiği kuzeye ikinci siperle kayalık barikatlara yerleştirmişti. Ateş giderek yoğunlaştı ve havanın kararmasına az kaldığı için Osmanlı'nın her an saldırıya geçmesini bekliyordu. Obüsleri ayarlayacak ve kullanacak ondan başka kimse olmadığı için obüsler ateş dışı kalmışlardı. Sarkis Kilikyan, Palamut Meşesi geçidinin kısım komutanı olarak gün boyunca mükemmel davranmış ve 5 saldırıyı püskürtmüştü. Bir süre burası doğrudan kampın içine yol veren anahtar mevzi olduğundan Osmanlı avcı zincirlerinin verdikleri kayıpları dikkate almayarak yarma hareketini mutlaka buradan zorlayacakları izlenimi edinilmişti. Çarpışmanın ilk saatlerinde Gabriel Bagration Rus'un kararlılığına tamamen güvenmediği için çoğunlukla Palamut Meşesi geçidinin yakınlarında bulunmuş ve birçok kez mangalarıyla birlikte Osmanlı birliklerinin kanatlarına saldırmıştı. Sarkis Kilikyan'ın görevi hiç kolay değildi. Ana siper oldukça küçük bir araziye yayılmıştı. Kanat emniyetinin siperleri ise pek elverişli değildi. Üstelik her biri komşu kısımlarından birkaç yüz adım uzaklıktaydı. Ayrıca bu boşluklar öteki saldırı noktaları arasında bulunan boşluklar gibi dik bayırlar, kaya duvarları ya da kaba bitki örtüsü nedeniyle geçilmez değildi. Rus nispeten küçük bir birliğe komuta etmekteydi. Bu 8 manga ayrıca arazi yapısı gereği oldukça büyük aralıklarla yerleştirilmişti. Buna rağmen bugün 2 ölü 6 yaralı dışında önemli kayıpları yoktu. Kilikyan'ın karakterinin bazı yanları ölümü andırır sükuneti ve kayıtsızlığından bir şeyler emri altındakilere de sirayet etmişti. Askerler saldırdıkça insanlar öylesine sıkıntılı bir güvenle, başka türlü adlandırmak mümkün değil, ateş ediyorlardı ki sanki ölüm de yaşam da kendi evleriydi ve bundan sonra bu iki mekandan hangisinde oturacakları fazlaca ilgilerini çekmiyordu. Kilikyan tüfeğiyle nişan alırken Bagration'ın armağan ettiği kaliteli sigaraları hiç söndürmüyordu. Şu an bunca kanlı saatten sonra zayıf bedenini siper duvarına dayamış, düşmanın bütün gücüyle işgal altına tuttuğu asıl Palamut Meşesi geçidinin tabanına kadar düşen ağaç kökleri, kütükleri, çalılıklar ve bodur çam ağaçlarıyla örtülü alana dikmişti gözlerini. Gabriel daha ilk günlerde dağ eteğindeki bütün ağaçları kestirmişti elbette. Kilikyan'ın genç kuru kafası omuzlarının arasında hareketsizce durmaktaydı. Donuk akik parıltılı gözlerinde yaşamı en az faaliyet düzeyine indirme becerisi ifade ediyordu kendisini. Ganimet olarak ele geçirdiği üniformanın içinde düşük omuzları, kemerini çok sıkarak iyice vurguladığı kızlarınkine benzer ince beliyle Rus son derece şık bir subay gibi görünüyordu. Yanındaki adamlara tek söz etmiyor, onlar da konuşmuyordu. Gözleri gizemli yaratıklar gibi her geçen saniye daha çok uzayan, darlaşan ve altın rengini alan ağaçların, çalılıkların gölgelerine bakıyordu biteviye. Damlacıktaki bütün erkek ve kadınlar, belki de Krikor ve Kilikyan dışında herkes tek bir düşünceye, Bagration'ın düşüncesine sahiplerdi. Bir saat daha ve sonra güneş batacak. Kuzeyde salvo atışları takırdıyordu. Burada aşağıda ise orman ve dağ derin bir barış içindeymiş gibiydi. Savaşmaktan yorgun düşmüş adamlardan bazıları bir süre ayakta uyuyabilmek için gözlerini kapamışlardı. Bu arada zamandan çaldıkları bu tavşan uykusunun zamanı gizlice ileriye, kurtarıcı gecenin kucağına ittiği gibi tuhaf bir his duyuyorlardı. Uyuyanlar giderek çoğalmıştı. Bir süre sonra üç siperdeki savaşçılardan hiçbiri uyanık değildi. Sadece liderleri Sarkis Kilikyan'ın cansız gözleri Palamut Meşesi geçidinin karanlık eteğini kıpırdamaksızın izliyordu. Bundan sonra olanlar gerçeğe uygun çözümün hiçbir şeyle açıklanamayacağı, anlaşılamayacağı bilmecelerdendir. Olsa olsa yaşamın ölçüsüz acılarına karşı daha 11 yaşında çocukken, kanayan annesinin altında yatarken öz savunma olarak oluşturmaya başladığı o özellik, Kilikyan'ın doğasındaki anlaşılmaz atalet sorumlu tutulabilir. Her neyse de aşağıdaki ormanda önce kuşkuyla yukarı tırmanmaya başlayan birkaç piyadeyi avcı zincirleri izlemeye başladığında da Kilikyan hiç istifini bozmamış, aynı şekilde bakmaya devam etmişti. Askerlerin saldırıya geçtiğini tek bir silah sesi bile haber vermemişti. Erlerin duydukları korku nedeniyle Palamut Meşesi geçidinin tırtıklı kara duvarından ayrılmak istemedikleri ve savunucular ateşe başlayasaya kadar sıkıntıyla beklemeyi tercih ettikleri görülüyordu. Bekledikleri gerçekleşmeyince ani bir hareketle, bu arada 300 kişi olmuşlardı, ileri atıldılar. Ermenilerin ateş açacağı beklentisi içinde her engelin arkasına siniyorlardı. Siperlerdeki adamlardan bir kısmı hala uyumakta, uyanmış olanlar da silahlarına sarılmış, önlerinde hareket eden manzaraya gözlerini kırpıştırarak bakmaktaydılar. Aynı anda akşam güneşinin altın ışığı kabararak yüz binlerce göz kamaştırıcı kırıntı ve parçacık halinde patlamıştı. İçi kürklü subay kasketinin üzerindeki yarım ay keskin parıltılar saçıyordu. Şaşılası bir şey ama askerlerin bu sefer esnasında savaş başlığı yoktu. Akşam güneşinin sarı mika ışıklarından gözleri kamaşmış Ermeni oğulları silahlarını doğrultmuş emir bekleyerek kilik yana bakıyorlardı. İşte tam bu anda anlaşılması olanaksız bir şey gerçekleşti. Şimdiye kadar yaptığı gibi sükunetle hedef vereceğine, atış alanı için mesafeyi belirleyeceğine ve düdüğünü dudağına yerleştireceğine dalgın halde ağır ağır siperden çıkmıştı Kilikyan. Mangalar arasında bu hareket verilmiş bir emir gibi hemen yaygınlaşmış, savaşçılar kısmen yorgunluğun verdiği şaşkınlıkla, kısmen de liderlerinin bilemedikleri amacına duydukları güven nedeniyle peş peşe siper duvarını aşmaya başlamışlardı. 50 metreye kadar yavaşça yaklaşmakta olan askerler şimdi kuşkulanmış yere atmışlardı kendilerini. Kalpleri duracak gibi atıyordu. Son derece şiddetli bir karşı saldırıydı bekledikleri. Ne var ki Sarkis Kilikyan ne ileri ne geri gidiyor, herhangi bir emir vermeksizin, herhangi bir işarette bulunmaksızın ellerini cebine gömmüş olarak orta siperde öylece duruyordu. Talihsiz direnişçiler daha kendilerine gelmeden aşağıda subaylardan birinin verdiği uzun bir emrin ardından 300 tüfek batan güneş gökyüzünü ışığa boğduğu için yukarıda koyu renkleriyle özellikle belli olan donup kalmış hedef kuklalarına ateş açmıştı. Bir an içinde savaşçılardan üçte biri feryat ve iniltilerle Musa Dağı'nın kanlı toprağına düştüler. Sarkis Kilikyan hala elleri ceplerinde düşünceli şaşkın öylece duruyordu. Atılan kurşunlar sanki bu az bulunur kaderin açık çarpışma alanında son bulması çok sıradan çok uygunsuzmuş gibi ona bir türlü rastlamıyordu. Nihayet elini kaldırıp savaşçılara bir şeyler bağırdı ama artık çok geçti. Hayatta kalanların ancak taş tabyaların orada duran genel kaçışı onu da sürüklemişti beraberinde. Kent çukurunun yanı başında bulunan trapez biçimindeki bu dört tabiyeye ulaşıncaya kadar kaçaklar 23 ölü ve yaralı bırakmışlardı. Osmanlı piyadesi terk edilen siperleri anlatılmaz naralarla işgal ediyordu. İhtiyat birliği, zaptiyeler, çeteler ve son olarak da silahlı köylüler birbiri ardına akıyordu bu noktaya. Çok sayıda da cesur kadın da Müslüman erkekleri izlemişti. Geçitteki ağaçların arkasında saklanan kadınlar erkeklerin başarısını görünce çılgınlıktan titreyen menadlar gibi ormandan fırlayıp el ele tutuşarak halka oluşturmuşlar ve boğazlarından uzun tuhaf bir çığlık İslam kadınlarının geleneksel savaş narası olan zılgıt koyvermişlerdi. Dipnot, menad, çılgın coşkun kadın, şarap tanrısı Dionysos'a tapan kadın, çevirinin notu. Bu coşturucu feryat erkeklerin içindeki şeytanı kurtarmıştı zincirlerinden. Gözü pek inançların telkin ettiği gibi ölümü ve hayatı düşünmeksizin tek bir kurşun atmadan çıplak süngülerini doğrultup tam hızla çullanmışlardı zayıf tabiyaya. Bu felaket esnasında Ermeni oğullarının yardımına sayısız rastlantı yetişmişti. Askerlerin yaralıları süngülerle delik deşik ettiklerini, postallarıyla çiğnediklerini görünce kaçınılması olanaksız kaderlerinin bütün soğukluğu ve gerçekliğiyle yeniden karşılaşmışlardı. Kırık dökük taşların arkasında kas katı yatıyorlar, her zamanki gibi sükunetle ama öldürücü nişan alıyorlardı. Zaman kazanmak. Güneşin yolladığı son aşırı ışıklar askerlerin yüzüne vuruyordu. Ermenilerin ise artık arkasına düşmüştü. Felaket içinde bir başka şansla komşu kısımların önünde bulunan saldırganların kendi subaylarını ezercesine yerlerini bırakıp zafer sarhoşluğu içinde sel gibi bu gediği akmalarının yarattığı kargaşaydı. Bunun üzerine savunmacılar da siperlerinden çıkmışlar, sağdan soldan felaket yerine doğru akın ediyorlardı. Bunun sonucu dostla düşmana tanınmayacak halde birçok Ermeni askerlerden ele geçirdikleri üniformaları giyiyorlardı, birbirine karışması yakın savaş ve kargaşaydı. Her tarafta gediğine akan selin sesi çınlıyordu. Uzun ve kanlı bir süre geçmiş, karşıtlar birbirinden ayrılasıya ve sayıca üstün olanlar Ermenileri önlerine katıp kent çukuruna doğru kovalamaya başlayıncaya kadar çok sayıda insan ölmüştü. Nihayet Bagratyan tamamen bitkin düşmüş muhafız alayıyla birlikte kampa yönelen saldırıya son anda engel olabildi. Askerler geri püskürtülmüştü ama sadece hala ellerinde tuttukları sipere kadar. Fakat en büyük şansları gecenin artık hızla yaklaşmasıydı. Üstelik aysız bir geceydi bu. Yüzbaşı son bir kez daha saldırmayı, bu belirleyici olacaktı, göze alamamıştı. Damlacığı kendi bedenleri gibi tanıyan Ermeniler, verdikleri birçok ölüye rağmen karanlıkta eksiksiz bir bölük karşısında avantajlı durumdaydılar. Büyük kayıplar nedeniyle derinden sarsılmış olan kaymakam, kendilerinin yararlanamadığı bu zaferi nasıl değerlendireceğini bilemiyordu. Yüzbaşı günün ilk 3 saatinde meseleyi kökten sonuçlandıracağına yemin ederek söz vermiş ve yeni savaş planını kısa sürede hazırlamıştı. Küçük göstermelik işgal güçlerinin dışında Osmanlı birlikleri savunma kısımlarından gizlice çekileceklerdi. Ordunun tamamı gece Palamut Meşesi geçidinin geniş tabanında kamp kurmuştu. Amaç sabahın ilk saatlerinde ele geçirilen siperlerden hareket ederek muazzam bir kalas gibi son derece önemsiz engeli de yarmaktı. Fakat yeni ev sahibi olmuş silahlı Müslüman köylülerin kendi çatıları altında gecelemeyi, açık havada gecelemeye tercih ederek birlikleri terk etmeleri engellenememişti.